Hayatın sesleri. ...15.5'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz... ...başkentten merhaba diyoruz... ...her zaman olduğu gibi... ...sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine... ...Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar... ...yine bugün de programı... ...kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var... ...ve mikrofonda ben Nilgün Doruk... ...her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza... ...çift 090-312-463-3419... ...ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı... ...arayarak katılabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesli Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor.
Saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Şimdi stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Türk Patent Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Habip Asan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi Türk Patent Enstitüsü'nden bahsedeceğiz. Aldığı başarılardan söz edeceğiz, dinleyicilerimize tanıtacağız. İsterseniz önce Türk Patent Enstitüsü'nü tanıtarak bir başlayalım. Görevleriniz arasında neler var, neler yaparsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Türk Patent Enstitüsü Türkiye'de başta patent, ismimiz buradan geliyor. Evet. Marka, tasarım, coğrafi işaret gibi sanayi mülkiyet ürünleri dediğimiz bir başka konu, bir başka adlandırmayla fikri ürünlerin başvurularının yapıldığı, bunların ilgili mevzuat gereği değerlendirildiği ve tescil edildiği bir kamu kuruluşuyuz. İdari ve mali özelliklerimiz var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşuz. Onun için nasıl Türkiye'de Merkez Bankası'nda Türkiye'nin işte paraları saklanıyorsa, evet, Türk Patent Enstitüsü'nde de Türkiye'nin özgün fikirleri, patentleri, tasarımlarının saklandığı, tescil edildiği bir yerdir. Biz onun için Türkiye'nin fikri hazinesi diyoruz Türk Patent Enstitüsü'ne.
Zor mu patent verir Türk Patent Enstitüsü? Neye göre verir? Kriterleriniz nelerdir acaba?
Tabii yani patent konusu son derece yani uluslararası bir mevzuat var. Bu kurallara uygun bir şekilde oldukça uzun bir süreç, daha doğrusu çok ciddi incelemenin yapılması gerektiği bir süreçte verilir. Onun için Almanya'da, işte Japonya'da, Fransa'da nasıl veriliyorsa bizdeki koşullarda aynı. Dünyaya entegre olmuş bir sistem var. Tabii patent dediğimiz sanayide ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren bir fikri koruma altına alıyorsunuz. Daha doğrusu belli bir süreyle tekel hakkı veriyorsunuz bir kişiye. Kişi bu fikri bizle toplumla paylaşıyor. Aslında toplumsal bir mutabakat var, sözleşme var. Biz de onun karşılığında kendisine 20 yıllık tekel hakkı veriyoruz. Belli koşulları sağlaması gerekiyor. Yeni olması gerekiyor. İşte sanayi uygulanabilir olması gerekiyor. Bir de buluş basamağı olması gerekiyor. Bu koşulları sağladığı zaman patentle sonuçlanıyor. Sağlamıyorsa patentle sonuçlanmıyor. Şöyle bir cevap vereyim belki son noktada. Her yapılan toplam 100 başvurunun yaklaşık %25'i patentle sonuçlanıyor. Yani %75'i muhtemelen uygun görülmüyor.
Bu koşullar sağlanmıyor. Şimdi tabii ki bu kadar ince eleyip sık dokuyorsunuz ki Cenevre'de bir toplantı vardı. Bu toplantının sonucunda Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak atandı Türk Patent Enstitüsü. Evet. Şimdi hem de oy birliğiyle. Evet. Ancak bu ne anlama gelir? Bunu dinleyicilerimizle paylaşalım lütfen. Ne ifade eder bu?
Çok teşekkür ediyorum. Tabii hiç kuşkusuz bu patentle ilgili, biz buna sanayi mülkiyet diyoruz, bir başka ismi. Konular birinci olarak ülkesel olarak geçerli oluyor. Yani her ülkenin verdiği patentler önce kendi ülkesinde geçerli. Farklı ülkelerde de geçerli olması için diğer ülkelerde de başvuru yapmak gerekiyor. Ve bütün ülkedeki patent sistemlerinin bağlı olduğu bir Birleşmiş Milletler uzman kuruluşu var. Biz buna Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı diyoruz. Tıpkı Dünya Sağlık Örgütü gibi aynı. Merkezi Cenevre'de. Biz de bunun üyesiyiz. Eğer sizin vermiş incelediğiniz patentler, vermiş olduğunuz belgelerin inceleme koşullarını uluslararası standartlarda yaparsanız, bu Birleşmiş Milletler Kuruluşu size bir yetkinlik veriyor. Diyor ki Türk Patent Enstitüsü'nün yaptığı araştırma, inceleme verdiği patentler dünya standartlarındadır. İşte biz bu az önce ifade ettiğiniz 3-11 Ekim 2016 tarihinde Cenevre'de bu genel kurulda yapılan değerlendirme sonucunda, ki bir sene önce başladı çalışmalarımız, uzun bir süreçte buraya geldik. Bu yetkinliğe sahip olduk. Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olduk. Bu yetkinliği elde ettik. Akredite olduk. Böyle söyleyelim. Ve artık...
Yani bu süreç bundan böyle hep devam edecek mi?
Tabii
Yoksa
ki.
Belli bir süresi var mıdır?
Şöyle, tabii aralıklı bir şekilde zaman zaman yeni değerlendirmelere tabi tutuluyorsunuz. Evet. Bu yetkinliği almak için belli minimum koşullar var hiç kuşkusuz. Bunları sağladık. İşte en az bu konuyla ilgili en az 100 tane uzmanınız olması gerekiyor. Ki donanımlı bunlar, yabancı, birkaç yabancı bilen vesaire. Artı iyi bir kalite yönetim sisteminiz olması gerekiyor. Dünyadaki bütün veri tabanlarına ulaşıyor olmanız gerekiyor. Ve belli standartları sağlamanız gerekiyor.
Kriterler bunlardı.
Evet, bunları sağladıktan sonra bir de tekrar bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz ve bütün dünyanın büyük ülkeleri tarafından.
Periyodu var mıdır bu değerlendirmenin, 2 yıl 5 yıl gibi bir şey diyebilir miyiz?
Şimdi onu anlatmaya çalışıyordum. Sonuçta bu yetkinliği aldıktan sonra belli aralıklarla işte 2 evet. yılda bir, zaman zaman 3 yılda bir tekrardan bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz.
Devam edebilmesi için.
Kesinlikle evet. bu koşulları sağlıyor musunuz? Biz Türkiye olarak inşallah bu yetkinliği aldıktan sonra bu ligde sürekli bir şekilde kalacağımızı, daha yukarılara tırmanacağımızı düşünüyoruz.
Evet. Yani uluslararası patent başvuruları artık Türk Patent Enstitüsü tarafından da düzenlenebilecek demek bu.
Evet,
değil
evet
mi?
Efendim. Mesela ilk etapta sadece bunun yıllık 5-6 milyon TL'lik bir döviz kaybının, yani Türkiye'nin yurt dışına daha doğrusu çıkması öngörülen dövizin Türkiye'de kalması demek ama hı hı. bunun şeyi açık, yani çok daha fazla ekonomik anlamda ülke olarak bundan daha doğrusu gelir de elde edebiliriz. Diğer ülkelerin raporlarını düzenleyerek 10-15-20 milyon TL'lik ve belki daha da fazla bir gelir elde etmemiz söz konusu. Şunu paylaşabilirim. Mesela Bosna Hersek hemen bizim raporları da siz düzenleyin diye bize başvuru yaptı. Onlara başladık. Yine bazı Afrika ülkeleri,
yani
Balkan ülkeleri.
Hemen de başladı.
Hemen de başladı.
11 Ekim
evet
tarihinden
efendim.
Sonraki toplantı evet
efendim.
Sonrasında.
Yani hem kendi raporlarınızı düzenliyorsunuz hı-hı. ama bu yetkinliğe de akredite olduğunuz için diğer ülkelerin raporlarını da düzenleyerek buradan bizzat gelir elde ediyorsunuz. Biz örnek olarak son bu yetkinliği elde edene kadar veya son birkaç yıla kadar bütün bu raporlara düzenlenmesi için yurt dışında gönderiyorduk raporların bir kısmını ve bir döviz kaybı söz konusuydu.
Döviz kaybı bir de zaman kaybı da
kesinlikle,
söz konusuydu
tabii ki, tabii
değil
ki.
Mi? Çünkü yurt dışına gidince ne kadar zamanda incelenip geri
çok
dönecek?
Çok doğru. Daha de uzun bir süreç hı-hı. alıyordu. Hem zaman kaybı hem döviz kaybı. Bu inşallah bu yetkinliği kazandık. Son derece prestijli bir şey, yetkinlik bu. İnşallah bundan sonra ülkemiz için, ülkemizde yürütülen Ar-Ge için, mucitlerimiz için, mucidelerimiz için inşallah bu yetkinliği aldıktan sonra patentleri daha hızlı inceleyerek ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeyle bunları hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı öngörüyoruz.
Evet. Şimdi döviz kaybı olmadığı gibi yurt dışından da talepler doğrultusunda dövizde de bir artış söz konusu olacak tabii ki.
Tabii kesinlikle. Hı-hı. Kesinlikle.
Peki hiç başvuru geldi mi?
Şimdi biz bu yetkinliği çok yeni aldık şu anda ve şu anda normalde formal süreçler devam ediyor. 1 Mart 2017 tarihi itibariyle resmen şey yapmaya başlıyoruz. Diyelim işte önümüzde 4 aylık bir süre var. Raporları incelemeye başlıyoruz. Şu anda bu Uluslararası Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile
kısa adı WIPO.
WIPO olan evet. teşkilatla şu anda formal süreçleri tamamlıyoruz. Yazışmalarımız, protokolümüzü hazırladık. 1-3-2017 tarihi itibariyle de bu raporları Türkiye'de düzenlemeye başlıyoruz inşallah.
Evet. Çok güzel, kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Tabii ki bunun dışında çok daha farklı çalışmalarınız var, etkinlikleriniz var. Birazcık da onlardan söz edelim isterseniz dinleyicilerimize.
Tabii ki sonuçta bizim kurumun adı Patent Enstitüsü ama konuşmamın başında ifade ettiğim üzere biz patent dışında da mesela marka, Türkiye'deki bütün markalar biz veriyoruz. Yani TRT'nin mesela markaları bizde hı hı. muhtemelen bizim kayıtlarımız altındadır. Tasarımları veriyoruz. Örnek olarak farklı alanlarda mobilya, tekstil, aklınıza her türlü tasarımın başvurularının yapıldığı, bunun korunduğu kurumuz. Bir de yöresel değerlerimizle ilgili olarak. Yani Türkiye'de belli bölgede o bölgenin özellikleri itibariyle öne çıkmış olan ürünlerimiz var. İşte Malatya kayısısı, Antep baklavası, Giresun tombul fındığı. Bu yöresel değerlerimizin de tescil işlemlerini Türk Patent Enstitüsü'ne yapıyoruz. Yani patentle başladık ama biz bunun yanında marka, tasarım ve coğrafi işaret hepsini biz sınai mülkiyet ürünleri diyoruz. Bunlarla ilgili de başvuruları alıyoruz, değerlendiriyoruz. Bunların tescilini yapıyoruz. O anlamda bunların tanıtımı ile ilgili olarak kanunun bize vermiş olduğu bir zorunluluk. Çok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Bilinç oluşturuyoruz. Üniversitelerimizde KOBİ'lerimize yönelik olarak, kamu kurumlarımıza yönelik olarak uzmanlarımız patent, tasarım, markanın önemini anlatıyor. Farklı işte fuarlara katılıyoruz. Toplumda bu farkındalığı artırmak için pek çok etkinlik yapıyoruz. Pek çok farklı formatta. Elimizde şu anda örnek olarak strateji belgeleri düzenledik. İşte Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Strateji Belgesi 2015 yılında yüksek planlamadan geçti, şu anda yürürlükte. Tasarım strateji belgesini yine aynı şekilde hazırladık, şu anda yürürlükte. Bunlarla ilgili pek çok eylem var. Yani kamu kurumlarının, evet, ve sivil toplum kuruluşlarının beraber yapması gereken. Türkiye'nin coğrafi işaretleri strateji belgesini hazırladık örnek olarak. Hı hı. Bu coğrafi işaret konusu da son derece önemli. Çünkü işte bu değerlerimize sahip çıkarak yeresel, bunlar anonim hak bir de. Bu az önce ifade etmiş olduğum işte Aydın İnciri şu anda aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nda da tescil edildi. Diğer taraftan işte Antep Baklavası yine Avrupa Komisyonu'nda tescilli. Ve bunlar, bunların tescil edilmesiyle, bunların marka değerini daha da fazla artırarak ve denetimleriyle ilgili de bir sistem getirerek bu ürünlerin aynı zamanda kırsal kalkınma aracı olarak da kullanılması noktasında çalışmalarımız var. Kısa bir örnek vermek gerekiyorsa, hani coğrafi işaret boyutuyla.
Evet.
Mesela Avrupa Birliği'nde, AB Komisyonu'nda ve Avrupa Birliği ülkelerinde sadece coğrafi işaretlerden, işte İtalyanların parmesan peyniri örnek olarak, evet, işte Fransızların farklı coğrafi işaretleri, yıllık 40-50 milyar euroluk bir katma değer elde ediyorlar. Bizim ülkemiz de son derece zengin bu anlamda. Yani çünkü üzerinde yaşadığımız topraklar binlerce yıllık tarihsel, kültürel, evet, bir...
Ama biz çok fazla üzerine düşmüyoruz galiba işte, bu anlamda patent alabilmek için. Nasıl olsa bizim diyoruz.
İşte şu anda onu yapıyoruz. Toplam 191 adet coğrafi işaret tescilini tamamladık. Bunların iki tanesi, az önce ifade ettim, Aydın İnciri ve Antep Baklavası AB Komisyonu'nda da tescil edildi. Bir 300 tanesinin işlemleri devam ediyor. Ülke olarak son derece zenginiz. Hem bunların tescillerini yapıyoruz hem de bunların uluslararası alanda da tanıtımını yapıyoruz. Az önce ifade ettiğimiz, yani Cenevre'de bu Uluslararası Patent Otoritesi olma sürecinde 3-11 Ekim 2016 tarihinde biz aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir de side event, yani yan etkinlik yaptık.
Şeyde, yani Cenevre'de. Geleneksel değerlerimizin yer aldığı sergiden söz, evet, ediyorsunuz efendim, değil mi? Evet.
Onu yaptık Cenevre'de, yani yan etkinlik olarak. Türkiye'den işte Antep Baklavası, Aydın İnciri, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Cezerye, hem gıda ile ilgili tarımsal, evet, tarım ve gıda ile ilgili ürünler, hem de bunun dışında el sanatları ile ilgili olarak işte farklı ürünleri buraya, işte hereke halısı başta olmak üzere, çok büyük ilgi gördü. Çünkü WIPO, hani bu Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın genel kurulu yaklaşık 3-4 bin delegenin katıldığı son derece bir kapsamlı bir şey, toplantı ve 10 gün sürüyor. Bu sergi inanılmaz şey yaptı, rağbet gördü ve ziyaretler yapıldı. İkramlarımızı yaptık kendilerine. Çok büyük bir Türkiye'nin tanıtılması için hele bu dönemde,
evet,
son derece faydalı oldu. Diğer yaptığımız önemli bir şey bu arada. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz 15 Temmuz'da çok TRT'de bunların biliyorsunuz önemli,
evet,
mücadelenin verdiği örnek, daha doğrusu bugün burada bulunmaktan son derece memnunum. Bu darbe kalkışması ile ilgili olarak. Bu Batı'da özellikle bu konuda Türkiye aleyhinde epeyce bir faaliyet var. Hı hı. Bu noktada, bu sergide buna karşı da bazı etkinliklerimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın hazırlamış olduğu İngilizce 15 Temmuz darbe girişimini anlatan broşürleri dağıttık. O konuda konuşmalarımızda bunlara yer verdik. Çünkü 4000'e yakın uluslararası bütün ülkelerin delegeleri burada bulunca,
evet,
o anlamda da başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. Peki, coğrafi işaretlerimizi tanıttık.
Ne güzel.
Uluslararası Patent Otoritesi olduk ve Türkiye'ye döndük.
Başarılarınızın İnşallah. Devamını diliyoruz efendim.
İnşallah.
Peki bu geleneksel değerlerimizin yer aldığı bu tür sergiler Cenevre'nin dışında başka Avrupa ülkelerinde ya da ne bileyim daha farklı ülkelerde de gösterilebilir mi acaba? Yine sergilenebilir mi acaba? Var mı bu tür çalışmalar?
Çok güzel bir soru bu. Biz daha geçtiğimiz hafta Antalya'da yöresel ürünler fuarı 7.'si yapıldı bu sene. Hı. Antalya Ticaret Borsası ve Sanayi Odası'nın ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin organize ettiği, biz de aynı zamanda paydaş olarak tamamında yer aldık. Türkiye'nin farklı bölgelerinden bu ulusal anlamda yapılan etkinlik. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Bey de geldi. İşte Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Bey vardı. Ve epeyce bölge milletvekilleriyle güzel bir etkinlik düzenledik. Ve orada alınan karar gereği en son, onun için tam sorunuzun cevabı. Biz bunu Sayın Gümrük Bakanımız da bundan sonra önümüzdeki sene yurt dışında yapalım kararı alındı. Onun için önümüzdeki sene çok daha geniş kapsamlı, bizim Cenevre'de yaptığımız biraz sınırlı olmuş oldu hiç kuşkusuz.
Kendi peki belirlenmiş ülkeler var mı?
Şu anda onun çalışması, yok, yapılıyor. Çalışması yapılıyor. Nerede işte Paris'te veya Batılı, nerede bunu daha kapsamlı bir şekilde yaparız. Evet.
O zaman yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz size telefon ya da elektronik posta yoluyla ulaşabilirler. Bizim buralara da gelin kesinlikle diye sizi davet edebilirler. Evet. O davete de icabet edersiniz herhalde.
Kesinlikle, zaten sloganımız da sizin oranın nesi meşhurdur şeklinde. Bu yöresel ürünler fuarının şeyi buydu, soru sloganı. Kesinlikle inşallah, ama önümüzdeki yıllarda belli bir plan dahilinde Cenevre ile başladık. Belki önümüzdeki sene yakın bir zamanda yeni ülke belli olur, ama diğer ülkelere de bunu zaman içerisinde inşallah yayarak bunların yani biz bu ürünlerimizi hem tanıtmak istiyoruz, hem kültürel olarak bunları korumak istiyoruz, nesilden nesile aktarılsın.
Ama patent alınması şartıyla kesinlikle, değil mi? Patenti alınmayan hiçbir ürünü yurt dışına çıkarmıyorsunuz. Dolayısıyla böylece yörelerimize de duyurulur ki bir an önce patent işlemlerine başlayın.
Kesinlikle. Yani çok haklısınız. Hem işte bunların kayıt altına alıyoruz. Bu değerlerimizi koruyoruz. Hem tanıtıyoruz. Ülkemizi tanıtıyoruz. O da son derece önemli, ama daha da önemlisi ve en az o kadar önemli olan, bu işten daha fazla para kazanmak istiyoruz. Hı-hı. Daha fazla katma değer yaratmak istiyoruz.
Elbette.
Bu çok önemli. İşte bu coğrafi işaretlerin tescil edilmesiyle beraber ve belli bir denetim sisteminin oturtulmasıyla beraber ülke olarak da bunun yurt dışı örnekleri var. İşte az önce Avrupa Komisyonu'ndan örnek verdim. Yıllık 50 milyar euroluk, euroluk katma değer yaratıyorlar. Biz de bundan daha fazla para kazanmak istiyoruz. Ve kırsal kalkınma aracı olarak da işte bunlar kullanılır. Yani bu işi üreticilerimiz bu işten daha fazla para kazanır. Son olarak kısa bir projeden bahsederek belki şey yapmak isterim konuyla, coğrafi şartlarıyla ilgili olarak. Evet. Şimdi mesela Ankara, Türkiye'de 26 kalkınma ajansı var. Bunların tamamıyla beraber çalışıyoruz şu anda. Tabii çok fazla coğrafi işaret olduğu için ilk planda 26 coğrafi işareti öne çıkaralım kararı verdik. Hı hı. Onlarla ilgili bir PR çalışması yapıyoruz şu anda. İnşallah hem patent alanında, hem tasarım, hem marka alanında bu çalışmaları artırarak
yolumuza devam edeceğiz diyorsunuz.
Türkiye'nin çıkışı burada. Yani burası son derece önemli.
Evet.
Çünkü katma değeri yüksek bir üretim yapısına geçmemiz gerekiyor.
Evet, bu çıkış yolunda biz de başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Otorite yetkisinden dolayı da kutluyoruz Türk Patent Enstitüsü'nü. Tekrar size de konuğumuz olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür, sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Türk Patent Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Habip Asan stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Bir şeyler olmadı diye.
15.31'i gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri dün Antalya'da başladı. Ve biz de sempozyumun düzenleme komitesi başkanı, yardımcı doçent doktor Sayın Mehmet Ali Eroğlu'na merhaba demek istiyoruz. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sempozyum dün itibariyle başladı dedik. Ne kadar sürecek, kimler katılıyor, etkinlikler kapsamında neler var, neler paylaşacaksınız bizlerle?
Evet, dediğiniz gibi sempozyumumuz dün başladı. Birkaç farklı organizasyondan oluşan bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında Karma Türk El Sanatları sergimiz var. Yine Türk sanatları ile ilgili 35 hocamızın katıldığı workshop ve 90'a yakın bildiri var. Bugün şu an itibariyle bildiri sunumlarımız Güzel Sanatlar Fakültesi salonlarında devam etmektedir. Dün programımız 1.30 gibi başladı. Panel konuşmasıyla başladı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyen profesör hocalarımız alanlarıyla ilgili geleneksel ve kültürel değerlerimiz konulu bir panel yaptık. Bugün de sunumlarımız devam ediyor. İsterseniz kısaca katılımla ilgili bilgi vermek, daha doğrusu önce amacımızla ilgili bilgi vermek isterim.
Lütfen, buyurun. Bugünün
amacı yöresel ve geleneksel ürünlerimizin markalaşması, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin aydınlatılması, gelenekselliğin geçmişten günümüze yansıtılması, var olan birikimimizin korunması, yöresel ve kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlı yaptığımız bir etkinlik ve bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Yine aldığımız olumlu tepkilerle artık bu etkinliğin Antalya ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesi ile markalaştığını düşünerek inşallah bundan sonra 5-6 gibi sürekli olarak devam ettirmeyi planlıyoruz.
Evet, az önce Türk Patent Enstitüsü Başkanı stüdyomuzdaydı, dinlediyseniz programımızı. Tabii ki tüm ürünlerle ilgili, yöresel ürünlerle ilgili patentler alındığı takdirde kültürel değerlerimizin yurt dışında tanıtılması da çok daha kolay olacaktır Sayın Mehmet Ali Eroğlu. Ne dersiniz? Bununla ilgili sempozyumda var mı çalışmalar?
Kesinlikle katılıyorum. Keşke aslında size daha önceden programı ulaştırmak istesek. Şimdi etkinlik sadece yani bir iki dalı değil, birden fazla bilim dalını kapsayan bir etkinlik. Katılımcı hocalarımız arasında tarihçiler var, coğrafyacılar var, turizmciler var. Bununla ilgili yani yöresel ürünlerde reklam ve ambalans sorunu, patent, coğrafi işaretler gibi birçok yani yöresel ve geleneksel değerlerin artık yöreye özgün markalaştırılması ve etiketleştirilmesi konusunda ciddi sunumlarımız oldu. Bu yönüyle de gerçekten amaca uygun bir hizmet ya da etkinlik olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bizler akademisyenler olarak yani geleneksel değerlere sahip çıktığımızı gösterme adına bu sorumluluğun altına girdik ve devam edeceğiz. Bu şekilde verimli bir etkinlik geçtiğini düşünüyorum.
Evet, çok güzel. Peki etkinlikler kapsamında neler var 5 Kasım'a kadar sürecek sempozyumda?
Etkinlik tarihimiz 3-5 Kasım. Bu sene birazcık daha 2-3 ve diğer etkinliklerimiz 4-5 gün sürmesine ama bu sene birazcık programı daralttık. 1,5-2 günlük panel, daha doğrusu dün itibariyle panel sunumumuz oldu. Yaklaşık 15 profesör hocamız alanı ile ilgili panel sunumlarla bizleri ve öğrencilerimizi bilgilendirdi. Bugün ise tarım, ekonomi, mimarlık, müzik, tabii bunlar hep yöresel bağlantılı olmak şartıyla ve el sanatlarının çeşitli dallarından bildiriler devam etti. Bugün akşam 6 itibariyle oturumlarımız sona erecek ve şu an devam ediyor. Yarın itibariyle de gelen misafirlerimizi Antalya'nın doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtma açısından bir gezi programımız olduk. Yani toplam 3 günlük bir sıkıştırılmış program uyguladık. Biraz sonra da hocalarımızdan değerlendirme toplantısı yapacağız. Bir sonraki etkinlikle ilgili yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek.
Biz bu çalışmalarınızda size kolaylıklar, başarılar diliyoruz ve Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri Sempozyumu'nun Düzenleme Komitesi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Mehmet Ali Eroğlu, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Döneceğin tozlu yollara, al gelincikler sereceğim. Solarlar bilirim sevgilim, yine bekleyeceğim. Bitse de bir gün nazlı hayat, ben bir tek seni seveceğim. Kader güçsüz kalır sevgilim, sensiz ölmeyeceğim. Kördüm karmaşık bir bilmece, uyutmuyor beni gündüz gece. Utanmam usanmam beklerim öylece. Gitgide gitgide azalmasın, savrula savrula kaybolmasın. Göz göre göz göre bitmesin ağlarım. Hem senin hem ben bölünemem, kendimi sensiz eyleyemem. Beni sensiz koymasın Tanrım, başka söz söyleyemem.
Kalanlar.
Köşemiz başladı. 15.40 Türkiye'de saatlerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla halifelik ve saltanat birbirinden ayrıldı. Onu
halifelik
konuşacağız.
Daha sonra evet kaldırılıyor saltanat, ama burada ayrılıyor birbirinden.
Ayrılıyor, evet. Saltanatın kaldırılmasını konuşacağız. Evet. Nedenlerinin nasıl kaldırıldığını. Çünkü zaten hep öncesinde işledik Kurtuluş Savaşı'yla geldik, bugüne kadar gelmiştik. Evet. Neler söyleyeceksiniz saltanatla halifeliğin birbirinden ayrılmasıyla ilgili?
Evet. Cumhuriyet'in kuruluşuyla da ilgili konuşmuştuk zaten. Hani daha öncesinde Mustafa Kemal'in kafasında bütün bunların olduğunu, bir anda oluşmadığını, aslında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı andan itibaren hep milletin iradesini öne çıkarmayı amaçladığını konuşmuştuk zaten. Yani baktığımız zaman süreç Amasya Tavimi'nden itibaren, hani Erzurum Sivas Kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve milli mücadele sürecinde kazanılan zaferlerle birlikte işin rengi biraz daha değişmişti. Yani artık biraz daha gerçekten milletin iradesinin ortaya çıktığı durum ortaya konulmuştu. Yani gerçekten bu ispatlanmıştı. Böyle olunca artık biliyorsunuz, onu da konuştuk. Lozan'a çağrılması söz konusu oldu Türkiye'nin. Yani doğudaki savaşı bitirmek üzere diye İngiltere'nin böyle bir daveti oldu. Lozan Barış Konferansı'na davet edilirken, şimdi onlar tabii böyle bir durumda İstanbul hükümeti ve Ankara hükümeti diye iki farklı hükümetin olmasından yararlanmak istediler. Şimdi bu aslına bakarsanız Lozan gibi zaten normalde çok sıkıntılı geçeceği belli olan baştan ve gerçekten de anlatmıştık hatırlarsanız süreç boyunca da biz ne kadar zorladıklarını. Böyle bir anlaşmaya giderken, böyle bir konferansa giderken bizim elimizi kolumuzu bağlayacağı gibi bütün bu milli mücadele süreci boyunca hakikaten İtilaf devletleriyle işbirliği yapmış olan İstanbul hükümetinin de hiçbir hakkı olmaksızın böyle bir durumu iddia etmesi gerçekten Mustafa Kemal'i çok kızdırmıştır. Burada hani görüyoruz ki mesela ilk baştan itibaren hep diyor ki milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Veya Kuvayi Milliye'yi amil, yani etkin, ve iradeyi milliyeyi hakim kılmak diyor. Yani her zaman için milleti ön plana çıkarıyor ve bu anlamda gene milletin iradesinin İstanbul hükümetinde temsil edilmemesi gerektiğini, eğer bir temsil durumu söz konusu olacaksa ancak ve ancak bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gerektiğini söyleyerek Tevfik Paşa'dan gelen bu hani bir kişiyi, ortak kararımızın olduğu bir kişiyi gerekli tedbirleri alarak, gerekli emirleri de vererek İstanbul'a gönderin gibi bir şey söylüyor Tevfik Paşa İstanbul hükümetinden. Fakat bunu kesinlikle reddediyor Mustafa Kemal. Yani dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ancak bir kişi temsil edebilir diye. Ancak bütün bunlara rağmen bu karışıklıkları bilen İngiltere her iki hükümeti de davet etmekte ısrar ediyor. Yani 27 evet. Ekim'de davet ediyor tekrar iki hükümeti birden. Tekrar Tevfik Paşa 29 Ekim'de yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir telgrafla tekrar ediyor aynı dileğini. İşte bir İstanbul'a bir kişinin gönderilmesi ve onun temsil etmesi gibi. Yani oraya niye gönderiyoruz? Biz doğrudan temsilcimizi gönderebiliriz. Kesin olarak reddediyor. Yani ancak ve ancak bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, çünkü bütün bu zaferler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bahsettiğimiz gibi Gazi Meclisi'ti.
Evet.
Bütün bunları başarmış olandı. Bütün bunların karşısında olansa İstanbul hükümetiydi. Tam tersine hatta neredeyse öldürülmelerini isteyecek kadar, görevden almaları yapacak kadar. Bu anlamda bu Lozan Barış Konferansı saltanat tartışmalarını, daha öncesinde kafasında olan bu saltanat tartışmalarını hızlandırmış oldu. Çünkü gidecek bir kişinin ortaya çıkması gerekiyor. Fakat bir ikilem var. Bu ikircikli durumdan yararlanacak büyük devletler var, itilaf devletleri var. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde buna ilişkin netleşmenin gerekliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla hemen bu 29 Ekim'deki İşte Tevfik Paşa'nın gönderdiği ve İngiltere'nin 27 Ekim'de gönderdiği davetlerden sonra hemen hızlıca mecliste bu konunun görüşülmesiyle ilgili bir önerge veriliyor. Yani işte saltanatın kaldırılmasıyla ilgili. Ancak herkes saltanatın kaldırılmasını biraz önce de bahsettiğiniz gibi hilafetle eşleştirdiği için, özellikle de Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay gibi, bunlar bir süre meclisteki durumu etkiliyorlar. Yani saltanat kaldırılırsa o zaman hilafet ne olacak? Yani saltanat ve hilafet kaldırılmamalı.
Ama Atatürk ikna ediyor değil mi sonrasında?
Sonrasında yani bir bakıyor ki durumlar değişiyor. Çünkü özellikle biliyorsunuz hocalar da var meclisimizde. Ve hocalar bunu din işi gibi görerek sahipleniyorlar. Ve halifelikle ilgili olumsuz bir şey olabileceğini düşünerek geçerli oyu vermiyorlar. Sonrasında Kazım Karabekir kafasındaki bu düşüncelerle İsmet Paşa ile birlikte 30 Ekim'de geliyor ve hani anlatıyor işte, yani hilafet olmaksızın olmaz, mutlaka hilafetle ilgili yani hala Ali Osman'a ait olduğunu hilafetin belirtecek bir madde yazılsın diye. Böyle olunca hilafet kalsın, saltanat kaldırılsın o zaman. Buna hemfikir misiniz? Peki. Böylece böyle bir madde konuluyor. Yani hilafet hala kalacak. Evet. Saltanat kaldırılacak. Şimdi, Mustafa Kemal de şey diyor, yani eğer biz bu maddeyi koyarsak sen de mecliste diğer buna karşı olarak görünen kişileri ikna edecek bir konuşma yapar mısın? Saltanatın kaldırılmasının daha doğru olduğu, zaten şu anda hükümet durumundan dolayı temsil yetkisinin burada olduğu, bütün görüşmeleri buradan yürüttüğümüzle ilgili ve hani geçmişten gelen bir takım örneklerle de destekleyerek diye ve öyle bir konuşma yapıyor. Onun sonucunda hakikaten Rauf Orbay bile ikna olarak olumlu oy veriyor saltanatın kaldırılmasına, çünkü hilafetle ayrılmış oldu.
Evet, böylece birbirinden ayrılmasıyla birlikte laikliğin kesinlikle yolu da açılmış oluyor. Aynen
öyle,
değil mi?
Aynen öyle. Yani şu anlamda üç tane önemli sonucu var denilebilir. Yani bir tanesi netleşmiş oldu. Tek hükümet, tek devlet olmuş oldu. Bu önemli o süreçte düşünürsek eğer, çok karmaşık bir süreç. Pek çok cephede pek çok farklı şeyle uğraşıyoruz çünkü. Bu anlamda tek devlet ve tek hükümet olması, kararların alınmasını ve işlerin hakikaten yeni bir devletin kurulduğu anlamında büyük devletlere de bunu göstermek adına önemliydi. İkincisi laiklik tabii ki. Dil ve devlet işlerinin ayrılıyor olması ve laik bir sürece cumhuriyet anlamında geçilmesi. Yani cumhuriyete altyapı oluşturacak bu düzene geçilmiş olması.
Ve Osmanlı Devleti'nin sona ermesi.
Evet, Osmanlı Devleti'nin sona ermesi ve aynı zamanda da halifeliğin kaldırılmasına da bir zemin hazırlamış oldu. İkisinin evet, birden kaldırılması, belki o anda bahsediyoruz deminden beri, çok kolay bir şey değildi. Özellikle de zaten bunu karıştırmak üzere bir takım insanlar da uğraşıyorlardı. O dönemde belki de hani çok hazır olmadıkları için daha sonraya atılmış olması. Ama bir taraftan da saltanatın kaldırılmasıyla birlikte zeminin hazırlanmış olması.
Ve meclisinde ilk inkılabı diyebiliriz aslında.
Siyasi
değil mi?
Anlamda ilk siyasi devrim ve bu anlamda gerçekten de diğer devrimlerinde önünü açan bir devrim. Burada özellikle bu 1 Kasım'da görüşmeler yapılırken, 1 Kasım 1922'de Mustafa Kemal tarihten örnekler vererek, Abbasi halifesinden falan örnekler vererek, gerçekten halifeliğin aslında hani kişi olarak kalkmış olduğunu, ünvan olarak devam ettiğini ve bunun da hani çok değişik örnekler vererek, saltanatla hilafetin nasıl farklı olduğunu, bunların ikisinin birbiriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini, ayrılması gerektiğini gayet güzel örneklerle veriyor ve orada hani bu anlamda bir şey yapıyor, konuşma yapıyor. Evet, bu anlamda halifelikle siyasetin, şey, saltanatın ayrıldığıyla ilgili. Buradan bulabilirsem onu size okuyayım istedim.
Tamam. Bu arada sonuçları doğrultusunda neler söyleyeceksiniz?
Ya bundan sonrasında 4 Kasım'da İstanbul yönetimi Refet Paşa'ya devrediliyor. Ondan sonrasında hani hepimizin bahsettiği işte Cumhuriyet kurulduğu için Vahdettin hain ilan edildi falan diye. Halbuki Cumhuriyet'ten neredeyse bir sene önce bu saltanatın kaldırılmasıyla birlikte 17 Kasım'da Sultan Vahdettin canının tehlikede olduğunu ileri sürerek İngilizlerden sığınma istiyor. Sığınma talebinde bulunuyor. Onlar da bunu ellerinde bir koz olarak görebilecekleri için Malta'ya alıyorlar, götürüyorlar. Yani dolayısıyla ülkeden kaçmış oluyor bu şekilde Vahdettin. Arkasından da hilafet makamıyla ilgili yurt dışında belki bir oyun oynanabileceği bu konuyla, Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir şey yapılabilir ileride diye bir an önce halifeliğin, yeni bir halifenin seçilmesi ve yurt dışında böyle bir, hani artık kaçmış olan bir kişinin halifelik makamını kullanamayacağı, unvanını kullanamayacağı, dolayısıyla Sultan Abdülmecid'e halifelik veriliyor bundan sonrasında. Yani baktığımız zaman şimdi Atatürk'ün aslında dehasını ve vizyonerliğini burada görmek mümkün. Evet. Çünkü herhangi bir Anadolu kasabasında yetişmiş bir lider değil. Selanik'te yetişmiş, Balkanlar'da o kopmaları ve işin nereye gidebileceğini daha Harbiye yıllarındayken görmüş. Yani belki Anadolu'da yetişseydi bunları görme şansı olmayacaktı ama Selanik ona bu imkanı verdi. Yani devlet çatırdıyor, milliyetçilik hareketleri Balkanlar'da çok daha biliyorsunuz hızlı, zaten Balkan savaşları hemen de patladı. O manzarayı o gördüğü ve fark ettiği için biliyor ki Osmanlı İmparatorluğu fazla dayanamayacak. Dağılacak ve Anadolu coğrafyası kalacak elinde. O kalan coğrafyayı da paylaşmak için büyük devletler aralarında bir takım planlar yapacaklar. Bunlara ilişkin zaten
öngörüleri,
evet,
var.
Öngörüleri var. Ve diyor ki yani bir şekilde en kısa sürede batacak olan, yani çökecek olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra milli bir devletin kurulması. Çünkü dünya milli devletlere doğru gidiyor.
Evet.
Dolayısıyla bir an önce milli bir devletin, kendisini millete dayandırmış bir devletin kurulması gerekiyor. Bunun için de Anadolu'da yapılması lazım bunun. Yani ta o zamanlardan kafasında bu düşünce var.
Evet.
Saltanatın kaldırılmasıyla bu netle, yani kafasındaki bu
peki,
düşünceler.
Peki halkın tepkisi bu arada?
Halkın tepkisi tabii ki, yani hani ilk başta belki çok halkın, hani meclis zaten var, dediğim gibi kongreler yapılmış. Özellikle Ankara'nın, daha önce de konuştuk hani evet, başkent oluşuyla ilgili. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir Ankara'nın sıkıntısı yok. Ama milletvekilleri arasında ve özellikle yakın silah arkadaşları arasında bu konu gerçekten ciddi manada tartışılıyor. Çünkü yani kendi uhdesini alacağı hem hilafeti hem saltanatı. Oysa sürekli dilinde irade-i milliye var. Yani gerçekten milletin hakim kılınması, cumhuriyet yönetimine geçilmesi ve daha sonrasında da göreceğiz ki yani özellikle bu milli bağımsızlık ve milli egemenlik. Yani milli bağımsızlık devletin bağımsız olması. Milli egemenlik ise halka iradenin verilmesi. Bu milli egemenlikle ilgili en önemli noktalardan bir tanesi saltanatın kaldırılması. Yani
ve cumhuriyete geçişin yolunu da açmış.
Yolunu açması.
Cumhuriyete geçişi
evet,
hızlandırmış.
Evet. Yani eğer herhangi bir şekilde istemiyor olsa böyle bir şeyi, niçin bu tür, ya zaten elde etmiş bir sürü başarı, 3-5 tane yanına birilerini alır ve gayet güzel de yönetebilirdi. Evet. Ama her zaman için öne çıkardığı şey milletin iradesidir. Milleti güçlendirmek istemiştir ve anayasanın ilk maddesi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesidir. Yani bu 1921'de söylenen bir şeydir. Yani o dönemden bunlar ilan edildiyse bir düşünmek lazım üstünde diye düşünüyorum. Gerçekten hani saltanatın kaldırılması şu anda biz konuşurken kolay gibi görünüyor ama o zamanın şartlarında 600 yıllık bir geleneğin hani bitmesiyle ilgili düşünürsek eğer, bence daha iyi düşünürüz. Ve en sonunda da şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani yeniden Osmanlıcılık ya da bu tür şeyleri kafasında geçirenlerin belki tekrar üzerinde düşünmesi adına Ali Kırca'nın programında Sarayda Doğan Son Şehzade Ertuğrul Osman Osmanoğlu 2009 yılında öldü. Şöyle bir şey söylüyor. Kendisi söylüyor bakın bunu. Bir şeyi unutmayalım. Eğer Mustafa Kemal Paşa olmasaydı hiçbirimiz olmazdık. Yaptığı devrim belki hanedan için kötü oldu. Ama bugün Türkiye onun sayesinde var. Hep harp bittikten sonra saltanatın bir manası zaten kalmamıştı. Memleketi kurtarmanın tek yolu cumhuriyeti kurmaktı. Yani yurt dışına çıkınca tabii oradaki durumları görünce bunun farkına varmış ve bunu modern zamanlarda söyleyebilmiş bir insan. İşte herkes bu cesareti gösteremiyor. Yani bunu Osmanlı hanedanından birisi söyleyebiliyorsa bizim bu durumu fazla hakkıyla değerlendirebilmemiz lazım.
Evet. Onu değerlendirebilmek için de tarihimizi çok iyi bilmemiz, tarihimizi doğru analiz etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
yine
ediyorum.
Bugün de bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine ve sizlere de teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.